Ece Çiftçi ile Z raporuna hoş geldiniz. Bugün aslında konuğumla birlikte nerede bu gençlerin hakları derken bir parça da onunla onun özgeçmişini okuduktan sonra biraz da gençlik diplomasisi konuşmak istiyorum. Normalde böyle konuklarıma dair bir sufle veriyorum ama ne kadar Burak'a dair dilim dönecek bilmiyorum çünkü listesi çok uzun. Burak hoş geldin.
Hoş bulduk.
Öncelikle.
Çok sağ ol.
Seninle konuşacaklarım için aslında çok heyecanlanıyorum ama öncelikle bir parça senden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi dilim döndükçe. Uluslararası ilişkiler okumuşsun eş zamanlı olarak medya ve iletişim. Ardından siyaset ve diplomasi ve ardından da Harvard Kennedy School'da siyasi hikayeleştirme programından burs almışsın. Şu anda da Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken aynı zamanda ikinci lisans eğitimin içinde İstanbul'da sosyoloji okuyorsun. Yani çok hayran kaldım böyle bir geçmiş. Çünkü ben de hem sosyal bilimlere hem bunun iletişim tarafına hem de siyaset bilimler tarafına hayran olan birisiyim. Ve dolayısıyla da seninle kamuda ve özellikle de diplomaside katılım mekanizmalarında gençlerin durumunu konuşmak çok istiyorum. Ama öncesinde bir seni senden dinlemek istiyorum. Nasıl sığdı bunlar?
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir açılış oldu. Şöyle ben hep teoriyle pratiğin bir arada gitmesi gerektiğine inanan bir insan oldum. O yüzden hani bir bacağım akademide bir bacağım da sahada oldu genelde. Akademiyi sen özetledin zaten. Genelde ilgi alanlarım hep sosyal bilimler. Alt olarak da siyaset, iletişim ve sosyolojiydi zaten. Ben de biraz sağ kısmından bahsedeyim. Ben 14-15 yaşlarında sivil topluma girdim. İlk girdiğim kurum YGA'dı. O zamanlar daha yeni liselere açılıyordu ve onlarla başladım. Ondan sonra işte çok farklı kurumlarda çeşitli seviyelerde gönüllülük yaptım. Sonra 18-19 yaşında 3 tane arkadaşımla birlikte şey dedik ya bu evet gençlik çalışmaları güzel ama burada da bir hiyerarşi var ve bu bizim çok hoşumuza gitmiyor. O yüzden kendi inisiyatifimizi nasıl oluşturabiliriz falan diye yola çıktık aslında ve ilk defa Ordu'da böyle bir köy okuluna bir ziyaret yaptık. Ondan sonra o yolculuk bir eğitimde fırsat eşitliğine yönelik bir hale geldi ve bir dernek kurduk. Bir Tebessüm İçin Derneği diye. O zamanlar hatta sosyal ben tam böyle çıkış süreciydi. Seni de çok takip ediyorduk. Pek tanışmak veya kesişmek fırsatı olmadı ama uzaktan takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz bir aktivistin sen de. Sonrasında ikinci bir dernek kurduk. 2-3 sene sonra öteki dernek diye. O da aslında bizim Anadolu'da gördüğümüz kutuplaşmanın yani o şehirlerdeki kutuplaşmanın köylere kadar sirayet ettiğini gördük. Özellikle gençler arasında. Bu da çok korkunç bir şeydi bizim için. Sonrasında öteki dernek yolculuğuna başladık o yüzden. Orada da aslında ayrımcılık ve ötekileştirme üzerine daha hak temelli çalışıyoruz. Şu an o bir taraftan devam ediyor. Böyle bir de bahsettiğin siyasal iletişim benim asıl alanım. O anlamda da profesyonel hizmet veriyorum. Böyle bir hayatım var şu an.
Gerçekten ben de biraz önce bahsettiğin gibi saha ile teoriyi birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü bu arada ikisini birbirinden de bağımsız düşünebileceğimizi de düşünmüyorum. Yani sadece teori odaklı sosyal bilimler ne yazık ki dünyayı dönüştüremiyor. Sadece saha odaklı sosyal bilimler ne yazık ki dünyayı değiştiremiyor, dönüştüremiyor. Dolayısıyla ikisinin harmanı da devamlı rahatsız mısın? Ben öyleyim çünkü eminim sen de öylesindir. Yani öyle. Devamlı bir rahatsızlanma hali var. Sende de var mı?
Kesinlikle öyle. Bir de açıklamak çok zor, anlatmak çok zor. Teoriye çok katı bağlı olanlar, sahaya, pratiğe çok katı bağlı olanlar, ikisinin asla buluşamayacağını iddia edenler zor bir mücadele oluyor.
Kesinlikle, kesinlikle ama artık herhalde bu böyle yolculuk boyunca da rahatsızlanmadan da keyif almaya baktığımız bir yere doğru evriliyoruz sanırım. Ve tam da bu gençlik meselesi son 2,5 yıldır benim de çok gündemimde olan bir şey. Bence bu gündem olması gereken bir şey değil. Zaten doğal bir iyi olma halinin örtülü olması gerekiyor ama ne yazık ki öyle bir şey mümkün değil. Benim de bu farkındalığım aslında sosyal bende genç gönüllerimizle çalışırken oluşan bir şeydi ve son zamanlarda da sen de çok duyuyorsundur. Ne olacak bunların hali? Bu gençler nereye gidiyor? Bunlardan da bir şey olmaz. Ve aslında hiçbir zaman hayatın hiçbir yerinde gençlere kimse bir şey sormuyor. Ama onlar adına karar veriyor. Gençleri hiçbir karar alıcı mekanizmaya dahil etmiyor. Buna bayıldığım ve içinde olmaktan keyif aldığım sivil toplumda dahil. Bakalım heyetlerine hangisinde gençler var, hangisinde karar alıcı mekanizmadalar yine soru işareti ya da gençlerin oluşturduğu bir heyet ne kadar görünür. Dolayısıyla da bunların da farkında olaraktan biraz şöyle bir Google'ladığımız zaman gençlik hak ve sorumlulukları yok. İnsan hakları üzerinden gençlik hakları adlandırılmaya çalışıyor. Oysa onlar yani total olarak birbirinden farklı olması gerekiyor. İnsan hakları bir temel olması gerekiyor ve onun üstüne çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla ama bir taraftan da dünyanın pandemi sonrasında inanılmaz bir 2030 gençlik hedefleri, işte gençleri güçlendirme, ülkelerin ve kıtaların yaşlanma ve demografi yolculukları doğrultusunda da bir gençler modu oldu. Ve tüm bunlara baktığımız zaman hem Türkiye'de hem dünyada sence gençler nerede konumlanıyor? Ve bu konumlanmayı, bu kadar popülist olmasını özellikle de son çeyreğe baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsun?
Ya çok güzel bir soru. Şöyle, Türkiye'de de dünyada da çok birbirinden farklı değil. Yani biz katılım oranlarında, özellikle gençlerin karar alma mekanizmalarındaki katılım oranlarına baktığımızda çok çok farklı şeyler görmüyoruz. Evet, bazı, özellikle kıta Avrupa'sının bazı ülkelerinde bir tık daha iyi ve demokratik oranlar var ama geneli böyle değil. Türkiye özeline baktığımızda şimdi şey benim için çok önemli. Yani biliyorsun, toplumların müşterek yaşantılarını belgeleyen yegane metin anayasadır. Ve biz anayasaya baktığımızda gençler 58. maddede sadece geçiyor ve 58. madde benim baktığım yerden ciddi anlamda değiştirilmesi gereken bir gençlik algısı sunuyor. Çünkü şöyle diyor: devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçlu, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Yani gençler öylesi edilgen bir nesne olarak konumlandırılmışlar ki ancak bir korumaya muhtaç grup olarak görülüyorlar. Fakat bu oldukça yanlış ve hatalı bir algı ne yazık ki. Keza TDK'ya bakıyoruz, nasıl tanımlıyoruz biz gençlerimizi, bizi diye. İşte gelişmesini tamamlamamış olan, ham, gençlikteki özelliklerini hala korumaya devam eden böyle bir toy gençlik algısı var. Peki gençler ne yapıyor diye dönüp baktığımızda veya geçmişte ne yapmış diye dönüp baktığımızda, hele hele bizim ülkemizde, bütün modernleşme süreçleri gençlerle başlamış, gençlerle devam etmiş ve 1980'e kadar gençler hep en ön plandaymış. Fakat sonra bir takım egemenlerin tabii sinirini bozunca o kadar arka plana itilmişiz ki, özellikle Türkiye özelinde, oradan çıkmak pek nasip olmamış. O yüzden sivil toplum şu anda bunu gençlerin en rahat kırabileceği yer gibi geliyor bana. Ben de aynı eleştirileri yapıyorum seninle, sivil topluma karşı da, kendi bulunduğum yere karşı da. Fakat yine de en demokratik olan veya olmaya çalışan yer burası gibi geliyor bana. Özellikle bu gençlerden bir şey olmaz. Evet, bu hep vardı. Şimdi bir de şey çıktı: Z kuşağı gelecek ve dünyayı değiştirecek, her şey çok güzel olacak falan gibi bir model var. İkisi de birbirinden berbat bence. Her kuşağın olumlu ve olumsuz özellikleri olduğu gibi Z kuşağının da olumlu ve olumsuz özellikleri var. Bunu anlamak gerekiyor ve dünyayı onlar için, bizim için, ben de 24 yaşındayım, 97 doğumluyum, böyle bazı araştırmalara göre 96'dan itibaren alıyorlar, ucundan yakalıyorlar gibiyim. Bizim için daha yaşanılır bir yer kılabileceğimiz araçları sağlamak olmalı insanların için. Öyle bakıyorum açıkçası.
Evet, yani çok doğru söylüyorsun. Kuşaklara da o nabızda ve o günün gereklilikleriyle bakılması gerekiyor ama işte benim en büyük endişem de burada başlıyor. Yani popülerleştirilen bir kuşak, ona atfedilen bir gençlik trendi ve bununla da birlikte 2030'a kadar adı konulan, gündem olacak olan gençler ve dolayısıyla da burada benim hep endişelendiğim şeyler genelde şuna yönelik olmuştu. Bilmiyorum, katılır mısın? Bir şey çok konuşulduktan sonra arkasından off topic oluyor. Yani kimse onu duymak istemiyor. Kimse onu konuşmak istemiyor. 2030'dan sonra sence bizi böyle bir tehlike bekliyor mu? Bu tehlike, çünkü bu bizi tekrar şuna döndürsün istemiyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Buna da ben çok takılmış durumdayım. Dolayısıyla buna yorumun nedir?
Ya şöyle, gençler bizim geleceğimizden hala çıkamadık bence. Yani 3. sektör haricinde hala çıkmış değiliz tam. Ben şuna karşıyım: siyasette gençlerin büyük bir oy potansiyeli olduğu keşfedildiğinde bir anda gençler gündeme oldu. İş dünyasında gençlerin büyük bir yetenek setleri oldu. Özellikle dönüşen dünyanın, işte teknolojide vesaire, büyük bir yetenek setleri olduğu anlaşıldığında veya gençlerin büyük bir tüketici topluluğu olduğu anlaşıldığında bir anda gençler değerlendi. Bir tek sivil toplum gerçekten, hani gençlerle bir şey yapalım, evet gerçekten gençlerin hakkını savunalım diyen bir yerde. O da genç, bir tık daha genç olduğu için de büyük ihtimalle. Dolayısıyla ben 2030'a kadar değil, bu sene, önümüzdeki ay, 5 ay sonra, 10 ay sonra sürekli gençlerin off topic olup tekrardan gündeme getirildiği, tekrardan off topic olup tekrardan gündeme getirileceği böyle bir sürecin içinde yaşadığımızı ve bunun biz karşı koymadıkça devam edeceğini düşünüyorum. Yani gençler özne olmadıkça, özne oldukları yerlerin sayısını arttırmadıkça, işte anayasada az önce okuduğum gibi daha nesne konumunda olmaya devam edecekler gibi geliyor bana.
Çok doğru söylüyorsun. Aslında biraz da bu süreci araştırmalar da körükledi bence. İşte gençlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği, satın alma alışkanlıklarını şekillendirdiğine yönelik dünya pazarı ve Türkiye'de olmak üzere tabii ki buna kafasını çevirdiği zaman aslında dediğin gibi böyle inip çıkıp, inip çıkıp, inip çıkıp bir konu olacak. Ama ben biraz da bu işin hak ve sorumlulukların yazılması, çizilmesi tarafındayım. Orada aslında ölümsüz bir manifesto bırakılmasının taraftarıyım. Ve buradan baktığımız zaman aslında bunu ne kadar gerçekçi görüyorsun? Çünkü bazı ülkelerde gençlik yılı ilan etmeye başladı. Türkiye'de bu yılı ilan edenlerden bir tanesi. Ama günün sonunda bu gençlik yıllarının elle tutulabilmesi için senin bir yapılacaklar listen varsa bu neyle başlıyor?
Ya şöyle, mesela evet 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Katılım Yılı olarak ilan edildi. Biraz da onun üzerinden belki konuşabiliriz. Ya bu ilk etapta çok heyecanlandırıcı bir şey. Çünkü ben o makro siyasetin ideolojilerinden kopup gerçekten yapılan şey olumluysa olumlu, olumsuzsa olumlu olarak yaklaşılabileceği kanaatindeyim. Fakat şuradan bakıyorum ben. Bizim ülkemizde gençler yurt bulamadıkları için sokakta yatarak eylem ve aktivizm yapmak durumunda kaldılar. Ve çok kötü bir muameleyle karşılaştılar. Bizim ülkemizde gençler KYK yurtlarında oldukça kötü şartlarda yaşıyorlar. Oldukça kötü besleniyorlar. Her yerde değil ama çoğu yurtta hepimiz görüyoruz. Keza gençler ciddi bir derin yoksulluğun içinde boğuşuyorlar. Şimdi böylesi bir durum varken ben önce her ne kadar bu arada ben hep şeyi söylerim. Hani Maslow'un o standart ihtiyaçları hiyerarşisi vardır biliyorsunuz. Onu gençler bir tek ters çevirebilir. Yani siz karnı açken eğlenebilen bir yetişkin çok sık bulamazsınız. Ama gençlerin çoğu öyledir. Dolayısıyla hani bunu evet koymak lazım. Fakat gençlerin makro sorunlarını çözmeden evet çok hoş yani Metaverse'de bir toplantı yapıp bir şey duyuralım vesaire bunlar evet güzel ambalajlar bir yerden sonra bunlara da ihtiyaç var. Fakat içerideki ürünü daha detaylı görmek gerekiyor. Bu süreçleri tamamen gençlerle götürmek gerekiyor. Misal ben şunu soruyorum yani 36 yaşında bir Finlandiya başbakanı var. 35 yaşında Gabriel Boricili de devlet başkanı olarak seçildi. Şimdi kendi ülkeme dönüp bakıyorum. Dramatize etmek istemiyorum ama 38 yaşında ülkesi için ve böyle boynunda yağlı urgan Samsun'a çıkmış bir Mustafa Kemal var. 42 yaşında kurucu cumhurbaşkanı olan bir Mustafa Kemal var. Daha sonradan Atatürk soyadını alacak. Şimdi böyle bir kuruluş felsefesinin olduğu bir ülkede 100 yıl sonra geldiğimiz noktada bizim genç bir hadi başbakandan, cumhurbaşkanından geçtim de bir bakan bile çıkaramıyor oluşumuz, çıkarmamış oluşumuz. Gençlerin sadece mecliste 5 kişi tarafından temsil ediliyor olması, 600 kişilik mecliste. Bunlar çok benim içimi acıtan şeyler açıkçası. Dolayısıyla önce işin gerçekçi tarafından bakıp gençlerin aktif olarak toplumsal karar alma mekanizmalarına katılabiliyor olmasının önünü açmak gerekiyor. Ondan sonra evet, gençlik katılım yılı ilan edelim. Metaverse'de toplantı yapalım, ne bileyim blockchain konferansları düzenleyelim falan ki ben şeye de karşıyım. Yani genç eşittir teknoloji, ben değilim mesela, hiç sevmiyorum yani. Ona da karşıyım ama önce hakları alabilecekleri bir ortam yaratalım. Biz zaten o hakları alacağız her türlü. Böyle bakıyorum açıkçası.
Ya çok güzel özetledin aslında. Bir taraftan da şöyle bir şey de var. Sadece bu örnekleri gelişmiş ülkelerde görmüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler de bu cesareti almaya başladı. Myanmar'ın en sonki gençlik bakanı 28 yaşındaydı. Ve onun bir röportajını okuduğumda şöyle bir şey sormuşlar. Neden TikTok'tasınız? Çünkü ben politikamı ve gençlere ulaşma yerimi benim mecram orası. Çünkü ben de oradan geldim diye. Dolayısıyla aslında mesele de birazcık bu. Sadece gençler bizim geleceğimiz değil. Gençlerle birlikte de gençler için bir şey yapabiliyor olmak çok önemli. Katılıyorum bu noktada. Ve tam da buradan yola çıkarak aslında hiç konuşulmayan çok ciddi bir ev genci sayısı var Türkiye'de. Yani bu gençler toplumsal katılım mekanizmalarına dahil olmadığı gibi aslında sosyal hayatın içinde de yoklar. Ve ev genci ismini alıp sayılarda varlar. Peki biz bu gençleri evden nasıl... Yani konu şey değil zaten. Sen de bu noktada aynı sayfadasın derim. Hadi onları evden çıkaralım, sosyalleştirelim değil konu. İşte o piramitteki yükselmeyi ve var olabilmeyi sağlamak. Bu nereye gidecek ve buna nasıl bir yorum getiriyorsun?
Ya ben şöyle bakıyorum aslında. Bugün birçok araştırma yapılıyor gençler hakkında, biliyorsun sen de. Bunların hani profesyonel olanlarına, akademik olanlarına, bilimsel olanlarına baktığımızda gençlerin en büyük sorunu gerçekten ülkenin sorunlarıyla paralel. Aslında şeyden bahsettin yani, insan hakları var ama gençlik hakları da var, üstüne bina edilmesi gerekiyor. Evet, baktığımız zaman çocuk hakları, kadın hakları, gençlik hakları, bunların hepsi temel olarak insan haklarıdır. Ve biz eğer gerçekten insan haklarını sağlayabilseydik bu alt kırılımların hiçbiri oluşmayacaktı. Peki neden gençlik hakları var veya çocuk hakları veya kadın hakları? Çünkü herhangi bir insan hakkı ihlalinden en büyük zararı gören gruplar bu gruplar. Aynı şekilde bugün Türkiye'de yaşanan sorunlardan da en büyük zararı gören gruplar yine bu gruplar ve bunlardan biri de gençler. Dolayısıyla ev gençleri veya AVM gençleri diye bir tabir de çıktı mesela. Yani AVM'lerde hiçbir şekilde alışveriş yapamayan fakat bir sosyalleşme aracı olarak oradan başka bir yeri de kullanma imkanı olmayan gençler. Ben bu sorunların hepsinin ne yazık ki ülkenin sorunlarından bağımsız olmadığını, ekonomik sorunlardan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Ha, buna rağmen gençlerin evet katılıma sahip çıkmaları, sosyalleşmeleri, aktif yurttaş olmaları çok önemli. Ben bu noktada şeye çok önem veriyorum. Şimdi bir diğer tartışma konusu da biliyorsun şey, işte gençler apolitik mi falan. Apolitik falan değil gençler. Fakat gençler anti siyaset. Bu önemli bir kavram. Yani normal siyasete, makro siyasete, bizim anladığımız haliyle Ankara siyasetine karşı çıkıyorlar. İdeolojilere, büyük anlatılara, onların peşinden gitmeye artık karşı çıkıyorlar. Ama bu bizi apolitik yapmıyor, bizi anti siyaset yapıyor. Bizim yeni ideolojilerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği, hayvan hakları, iklim aktivizmi, doğa ve çevre politikaları. Dolayısıyla aslında tam olarak sorun çözücü olan, yani aslında siyasetin yapamadığı şey yapmaya yönelik, siyaseti dönüştürmeye yönelik alanlar. Dolayısıyla ben gençleri harekete geçirici, onları dışarı çıkarıcı, onları aktif yurttaş olmaya itici en büyük alanları bu minor politik alanları olduğuna inanıyorum. Yani küçük sorunlara küçük çözümler bularak aslında önce kendi çevrelerimizi, sonra ülkemizi, sonra dünyamızı, o klişeyle, evet klişe ama gerçek, değiştirebileceğimize inanıyorum. Bence gençleri aktive etmenin en büyük rolü de, harekete geçirmenin en büyük rolü de bu olacak.
Kesinlikle, aslında siyasi bir ve hani katılım mekanizmalarına dair bir dönüşümle de birlikte hemen seni dinlerken aklıma şu geldi. Yine trendlerden gitmek gerekirse, söylem trendlerinden gitmek gerekirse, her şeyin önüne yeni nesil koyuyoruz. Dolayısıyla bu yeni, iyi bir pazarlama, iyi bir birkaç kelimeyle bir şeyi anlatma vesaire vesaire iletişim tarafları yine seninle birlikte tartışabiliriz, konuşabiliriz, ama bu yeni nesil kavramına nasıl bakıyorsun? Yani önüne yeni nesil siyaset koy, yeni nesil şirket koy, yeni nesil sivil toplum örgütü koy. Her şeyi koyabilirsin. Peki arkasına koyduklarımız okey de önüne koyduğumuzu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu yeni nesil olma illa genç olmaktan mı geçiyor yeni nesil olma?
Kesinlikle hayır. Ben büyük bir Cem Karaca hayranı olarak o konserlere merhaba gençler ve daima genç kalanlar diye çıkarmış. Ben gençliği oradan kuruyorum. Fakat bir de iletişimci tarafım var benim. O bir tık daha kötü kalpli ve o bu yeni nesil meselesine oldukça şüpheli bakıyor açıkçası. Çünkü iletişimde biz clicks and bricks deriz. Yani işte clicks nedir? Çok iyi bir motto, çok iyi bir söylem, çok iyi bir reklam filmi, çok iyi bir afiş vesaire, bunlar clicks'tir. Fakat siz onun altını doldurmak için bricks'lere ihtiyaç duyarsınız. Yani saha operasyonlarına ihtiyaç duyarsınız. Epik iletişimlerden ancak böyle çıkar. Bizim bu yeni nesil meselesi sadece clicks'i veriyor ama işin altında bricks'i yok. Yani herhangi bir ayağı yere basan, bir şeyin gerçekten yeni olduğunu anlatan herhangi bir şey yok. Ben ne yazık ki bunun standart bir reklamcı taklası, bir iletişimci triği olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yeni nesil yazan her şeye ekstra şüpheyle yaklaşıyorum. Hani şey derler ya, eğer bir şeyde ürünü fark edemiyorsanız büyük ihtimalle ürün sizsinizdir diye bir klişe laf vardır. Bu yeni nesillerde de genelde ürün gerçekten yeni nesil insanlar, gençler vesaire oluyor. O yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var bence.
Kesinlikle, ama bir taraftan da çalışmaları en net bir şekilde anlatmak için de fena olmayan bir kurtarıcı. Bir taraftan da şeyi de sormak istiyorum. Yani bu gençler arasında son zamanlardaki bu gönüllülük meselesini. Yani ben şunun çok net yıllardır farkındayım ki bir grup genç gönüllülüğü uygularken bir grup genç de uygulanan tarafta oluyor ve dolayısıyla böyle bir şeyleri tırnak içinde eşit diyelim, tırnak içinde toplumsal konuşmayı, diyaloğu sağlayalım derken de bir hiyerarşi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim sektörü nasıl eleştiriyorsun? Yani şu bir gerçek, özel okulların bayağı bir kampanyası, kayıt kampanyası, gönüllülük de öğretiyoruz. Ama öbür tarafta devlet okullarında buna dair bir alan, ders, kulüp aktivitesi vesaire yokken oradaki gençler bunu üniversitede eğer bir şekilde deneyimleme şansı varsa deneyimliyor. Dolayısıyla aktif vatandaş olmaya giden yolda yegane şeylerden bir tanesi gönüllülükken onun üstünde de görünmez bir hiyerarşinin olması katılım mekanizmalarını tabii ki etkileyecektir. Bu noktada bizim alanı nasıl eleştirirsin?
Şöyle, şimdi şeyi söylemek lazım. Yani dediğin çok doğru. Gençlerin gönüllülük oranları da Türkiye'de bu arada çok düşük. En son mesela Habitat'ın yaptığı, Emre Erdoğan Hoca ile yaptığı bir gençlerin iyi olma araştırması vardı Covid döneminde. Orada şeyi gördük. Yani %10'u aşağı yukarı gönüllü çalıştım diyor gençlerin. %90'ı daha önce gönüllü çalışmamış. Dolayısıyla bu bir gerçeklik. Ya ben şuna inanıyorum. Eğer ortada bir reklam, pazarlama vesaire aracı olacaksa bunun sosyal sorumluluk olması beni rahatsız etmiyor işin aslı. Çünkü o kadar iyi bir şey ki bu. Kötü uygulansa da bir farkındalığa sebep oluyor. Tabii ki bir eşitsizlik var. Bunun ancak çözümünün ben müfredatı değiştirmek olabileceğine inanıyorum. Bence çok çok çok erken yaşlardan hem özel okullarda hem devlet okullarında fark etmez. Kesinlikle gönüllülük müfredatın içine alınmalı. Bence gönüllülük sosyoekonomik koşullarla açıklanabilecek bir şey de değil. Çok yoksul bir ailenin çocuğu, çok zengin bir ailenin çocuğuna gönüllü olarak büyük bir katkı ve fayda sağlayabilir. Karşılıklı olarak büyük bir gönüllü alışverişte bulunabilirler. Dolayısıyla hani bunun böylesi çerçevelere kapatılmaması gerektiğini inanıyorum. Fakat tabii ki bir de eğri oturup doğru konuşmak lazım. Aynı araştırmada, Habitat'ın araştırmasında gençlere sormuşlar peki hani neden gönüllülük yapmadınız diye. Başlat 3 tane şey çıkmış. Biri gönüllü olduğum kuruma ulaşmakta zorlandım. Biri gönüllülük yapmak için yaptığım harcamaları karşılamakta zorlandım. Bir diğeri de gönüllülük yapmak için zaman bulamadım. Şimdi bunların 2 tanesi evet toplumsal meseleler, yani zaman ve finansman bulamamak. Bunların çözümü daha makro çözümler gerektiriyor. Ama bir de bizim hani nasıl eleştiriler getirirsin diye sordun ya. Bir de bizim şapkayı önümüze koymamız lazım. Çünkü gönüllü olduğum kuruma ulaşmakta zorlandım diyor gençler yani. Ve bunu %44.8'i söylemiş gönüllülük yapmayanların. Ne yazık ki Türkiye'de sivil toplum da operasyonel olarak profesyonelleşemedi. Bunun çok az örneği var. Hele hele hani senin gibi inisiyatif olarak çıkan, bir irade ortaya koyan ve sonra bunu gerçekten bir profesyonel çalışma alanına dönüştüren çok çok az örnek var elimizde. Ne yazık ki bunun değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. Bunun için sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerini teşvik eden bir sivil toplum yasası belki çıkarılması gerekiyor. Bunların devlet tarafından da teşvik edilmesi gerekiyor. Açıkçası düşüncelerim bunlar. Bir de çünkü işin şey boyutu var. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Biz seni sektörel olarak da STK'lar, sivil toplum, üçüncü sektör istenilen konumda değil. Yani gençlerin tercih ettiği bir noktada değil. Bunun en büyük sebeplerinden biri yine gelecek kaygısı. Çünkü sivil toplumda fişlenme riskiniz var. Vay seni gidip foncu falan bir anda olabiliyorsunuz. Büyük paralar kazanılmadığı düşünülüyor. Evet belki kazanılmıyor. Bu da bir tartışmalı ama motivasyonlar tam anlaşılmıyor. Bazı sivil toplum kuruluşları gerçekten çok şeffaf değiller. Bunun sağlanması için ek bir şey yok. Vesaire vesaire. Dolayısıyla güven hemen kamuya veya özel sektöre kayıyor. Böyle.
Evet çok katılıyorum sana. Bir de yani ben sivil toplumla ilgili artık bu bir üçüncü sektörün, gerçi dünya şimdi bu sosyal etkiyle birlikte bir dördüncü sektör ve aslında üçüncü sektörün daha da kurumsal ve tırnak içinde profesyonel olduğu bir tarafa kaydığını iddia ediyor ve bunun için çalışmalar da yapıyor ama yani ben bunun bir bakanlığını istiyorum. Kapısını çaldığım zaman bana sadece bütçemi yılda belli bir dönemde sorduğu değil, derdimi tasamı dinleyeceği, gönüllülükle regülasyonlarıyla bana yol göstereceği, iletişimle bana yol göstereceği ve bir de bir kaynak alanı sunacağı. Yani şimdi gönüllülük, hayırseverlik, sosyal sorumluluk, sivil toplum, kurumsal sosyal sorumluluk, ya o kadar çok kavram var ki ve hepsi birbirine o kadar girmiş durumda ki. Bir tarafta burada bir kesin bir akademik çalışma gerekiyor. Evet biz böyle tanımlıyoruz, böyle diyoruz. Belki uluslararası alanı böyle raporlamak ve iletmek, araştırmalarda yer almak için gerekiyor ama öbür tarafta kesinlikle şuna katılıyorum. Yani sivil toplum örgütleri olarak kültüre de ve kültür bazlı gönüllü politikası ve fonun iletişimini de dikkate almak gerekiyor. Yani bir Amerika'daki gibi işte bu dünya için 5 dakikanız var mı dedikten sonraki arkasındaki kredi kartı Amerika'da işliyor. Ama Türkiye'de anket sonucunda şuna dönüyor. Gönüllü olamam, ona verecek param yok. Şimdi dolayısıyla burada ben bizi de çok eleştiriyorum. Bizim alanı da çok eleştiriyorum. Yani bu copy paste'e ihtiyacımız yok. Verdiğimiz mücadele gereği zaten. O yüzden çok katılıyorum sana. Ve bir taraftan da artık biraz da sonlara gelirken şunu da sana sormadan edemeyeceğim. Kapatmadan önceki son iki sorumdan bir tanesi. Bir grupta aslında biz gençler için de çok umut dolu. Yani gençliğine dair bütün olumsuzluklara rağmen dünyadaki ülkesinde yaşadıkları ve yaşayacakların da aslında az çok biliyor ve öngörüyor. Hala bir umudu var. Dolayısıyla da ben bu anlamda dünyadaki gençlerin umudunu Afrika kıtasının yıllar boyunca sahiplendiği o umut olarak da yorumluyorum. Tabii altı çok tartışılır sosyolojik ve antropolojik anlamda ama bu umudu nasıl yorumluyorsun? Yine bu da jelatin mi? Yoksa yok Ece ya orada dur. Bu umut gerçekten bizi biz yapan şeylerden bir tanesi mi?
Yok Ece ya orada dur. Diyebilirim bu sorunun cevabı olarak. Umut tabii ki var. Her zaman olmaya devam edecek. Böyle büyük büyük sözler söylemek istemiyorum umutla ilgili. Çünkü hepsini şairler, filozoflar vesaire söylemiş benden önce. Fakat şunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de biz bu sohbeti yaparken bir arka mahalle tabir edilen bir yerde odasının içine kapanmış ve hayal kuran bir genç var. Yani bu orada bir yerde o genç. Dolayısıyla o genç olduğu sürece, o gençler olduğu sürece mutlaka umut var. Biz Türkiye'de her ne kadar hayal kurmamızın önüne setler çekilmeye çalışılsa da, bunu bir genç olarak söylüyorum, hayal kurmaya devam ediyoruz. Hayat ne kadar zorlaşsa da hayal kurmaya devam ediyoruz. Ben gençlerin ütopyaları olduğunu inanıyorum Türkiye'de halen. Ütopyası olan gençler geleceği de kuracak, toplumda beğenmediğimiz şeyleri de değiştirecek, buna inanıyorum. Fakat onlara, yani bize destek olmak değil, aradığımız şey aslında destek değil, alan açılması. Yani biraz zaten alan açtıkları yerlerde, yetişkinlerin alan açtığı yerlerde. Tabii bunu bu arada bir tür ageizme veya böyle bir karşılaşmaya götürmemek gerekiyor. Yani yetişkinlerin, ben iki şeye çok değer veriyorum hayatta. Biri tecrübe, biri emek. Çünkü tecrübe de zaten pişmiş emek bir yerden bakıldığında. Emek ve enerjinin yoğun olduğu gençlerle tecrübenin yoğun olduğu yetişkinlerin birleşmesiyle geleceği kuracağımızı inanıyorum. Çünkü eğer bir yerlerde böyle Z kuşağı gelecek diye, böyle bir süper kahraman gibi peleriniyle falan gelecek ve bütün sorunlar bitecek diye bekleyen bir dinleyicimiz varsa, öyle bir şey olmayacak. Şimdiden söyleyelim. Hep beraber inşa edeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza inşa edeceğiz. Dolayısıyla biraz alan açılsa bence her şey çözülecek.
Evet, yani aslında bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok özetle ama galiba bir parça daha zamana mı ihtiyacımız var? Ne diyelim ona?
Şöyle, kurtarıcıların, kahramanların, büyük insanların çağı geçti benim baktığım yerden. Belki zamana ihtiyacımız var, katılıyorum. Ama şu anda bir şeyler oluyor. Dağlarda çoban ateşleri yanıyor. Bunu sivil toplumun azıcık içinde olan insanlar görüyor. Aynı şey medyada da geçerli bu arada. Yani sivil ayakta durma, direnme alanlarında çoban ateşleri yavaş yavaş dumanını veriyor Türkiye'de ve dünyada da bu böyle. Eninde sonunda karşı koyulamayacak bir aydınlatıcı bir kaynak olan ateş olarak, yani yakıcı değil ama aydınlatıcı bir ateş olarak bu bütün ülkeye ve bütün dünyaya sirayet edecek. Ben buna inanıyorum. Tek ihtiyacımız olan şey bir araya gelmek ve bütün zorlukların karşısına direnmeye devam etmek. Ama inanıyorum ki az kaldı. Çok az kaldı.
Ben de inanıyorum. Ağzına sağlık. Yani Burak, sohbet etmek çok keyifliydi. Daha ben devam ederim ama dinleyicilerimizin de böyle tadı damağında kalsın istiyorum. Belki ikinci bir bölümde çekeriz sen de müsait olduğun zaman.
Çok memnun olurum tabii ki. Ne zaman ister?
Çok isterim. Çok sevdim. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Ağzına sağlık.
Senin de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.